bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Değişim Yılları Altan Öymen. Doğan Kitapçılık 9. baskı Ekim 2006. Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 9 Nisan 2007. Okuyan Levent Filyoz. Altan Öymen anılarının ilk cildi Bir Dönem Bir Çocuk kitabında kendi çocukluğuyla birlikte 1930'lar ve 1940'lar dönemindeki Türkiye'nin ve dünyanın hikayesini anlatmıştı. Bu ikinci kitaptaysa o dönemi izleyen değişim yıllarını anlatıyor. 1947, 1948, 1949, 1950, 1951. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Soğuk Savaş'ın başladığı yıllar. İki bloklu dünyanın, hatta bir anlamda iki dünyalı dünyanın oluştuğu yıllar. Türkiye o iki dünyadan Batı dünyasının içinde yer almaya çalışıyor. O arada tabii birçok değişime uğruyor. Ekonomide yerli malı kullanmalı sloganlarının yerini Amerikan malı kullanmalı ilanları alıyor. Caddelerden Rus otobüsleri gidiyor, Amerikan troleybüsleri geliyor. Ve 27 yıldan beri ilk iktidar değişikliği. İsmet Paşalı yılların ardından Bayar Menderes dönemi. Ordu dahil her yerde değiştirme operasyonları. Türkçe ezan yerine Arapça ezan. Askerimizin yeni görevi komünizme karşı Kore Savaşı. Susurluk metotları, Sabahattin Ali cinayeti, Nazım Hikmet'in hapisten çıkışı ve askere alınma kaygısıyla kaçışı. Sporda ilk büyük olimpiyat zaferimiz, 6'sı altın 12 madalya. Olimpiyatlarda ilk kadın atletimiz, Krallar ve Artistler Sosyetesi. Hepsi Altan Öymen'in kendi değişiminin hikayesiyle birlikte bu kitapta. Altan Öymen 1932'de doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Mesleği 18 yaşından beri gazetecilik. Ulus'ta, Akşam'da, Cumhuriyet'te, Milliyet'te 10 yıllarca muhabir, röportajcı, yönetici, yazar, başyazar olarak çalıştı. Anka Ajansı'nı kurdu. Yurt içindeki ve yurt dışındaki radyo ve televizyonlara haber yayınları ve belgeseller hazırladı. Almanya'da basın ateşeliği yaptı. 1961'deki kurucu meclis üyeliğinden başlayarak politikada da görevler aldı. Milletvekilliği, bakanlık, parti ve grup yöneticiliği yaptı. Politikadaki son görevi CHP Genel Başkanlığı'ydı. Ön söz. Değerli okurlarım, bu kitapta okuyacaklarınız benim gençlik yıllarımla birlikte ülkemizdeki ve dünyamızdaki bir değişimler döneminin hikayesi. Çocukluk yıllarımda olup bitenleri Bir Dönem Bir Çocuk'ta anlatmıştım. O zamanın dünyasında tarihin o zamana kadarki en büyük savaşı vardı. İkinci Dünya Savaşı. Ülkemizin de ana sorunu ne yapıp yapıp o savaşın dışında kalmaktı. Bu kitabın döneminde o büyük savaş bitmiş ama dünyada iki bloklu bir büyük soğuk savaş başlıyor. Bizim de Batı blokunda yerimiz pekişiyor. Ülke içinde de birçok değişim birbirini izliyor. En önemlisi tek parti döneminden sonraki ilk iktidar değişikliği. Hem ülke yönetiminin sivil ve asker kadroları tamamen değişiyor hem de günlük alışkanlıklarımız. Dış ticaret rejimimiz değişiyor. Yerli malı kullanmalı sloganlarıyla büyümüştük. İthal malı zaten pek bulunmazdı. Artık vitrinler ithal mallarıyla doluyor. Gazetelerin ilan bölümleri de ithal malı kullanmanın faydasını anlatan ilanlarla. Caddelerin manzarası değişiyor. Yeşil boyalı eski Rus otobüsleri yerine kırmızı boyalı Amerikan troleybüsleri geçiyor. Minarelerimizden okunan ezanın dili değişiyor. Çocukken işittiğimiz Türkçe ezan yerine Arapça ezan işitmeye alışıyoruz. Bunlar gibi her alanda daha birçok değişimin hikayesi benim kendi hikayemle birlikte bu anılı kitabın konuları arasında. Sayfaları çevirdikçe göreceksiniz. Sanırım ilginizi çekecektir. Sevgiler, saygılarla. Altan Öymen. 1. Değişim Yılları. Lise sona geçmenin önemi, kızlar ve kadınlar meselesi, ateşle barut bir arada olur mu, tango çağındaki dans öğrenimi, zamanın pop starları. 1947, 1948, 1949, 1950, 1951. Bunlar Türkiye içinde, dünya içinde değişim yıllarıydı. Değişim sözü o zamanlar kullanılmazdı, hatta bilinmezdi, sonradan keşfedildi. Tahavvül gibi, istihale gibi eski deyimler vardı, onlar da pek kullanılmazdı. Ama şimdi 10 yıllar sonrasından geriye bakılınca görülüyor ki, Türkiye'de de dünyada da olumlu veya olumsuz birçok köklü değişiklik o yıllara rastlamış. Onları anlatacağım, fakat o yıllarda ben de kişisel bir değişim süreci içindeydim, ondan başlayacağım. 1948 yılının yazında 16 yaşımı bitirmiştim. 17 yaşımdan gün alıyordum. Lisenin 10. sınıfını bitirip son sınıfına geçmiştim. Öğrenci deyimiyle lise sona. Artık bir önceki kitaptaki gibi çocuk değil, genç sayılıyordum. Bu doğal bir süreç. Sadece benimki değil, herkesin başına geldi. Geliyor, gelecek. Ama herkes için önemli. Benim için de önemliydi. O yüzden anlatacağım. Lise son deyip geçmeyelim. O zamanların lise sonu şimdikinden hayli farklıydı. Hele erkek öğrenciler için. Liseyi bitirdiniz mi önünüze iki imkan birden açılırdı. Bir, askerliğinizi yedek subay olarak yapardınız. İki, iş bulabilirdiniz. Bunlar için olgunluk sınavı verip yüksek öğrenim yapmaya ihtiyaç yoktu. Lise mezunu olmak tahsilli terbiyeli bir aydın, o zamanki deyimle münevver sayılmaya yeterliydi. Üniversiteyi bitirenlerin tahsili terbiyesi ve aydınlığı elbette daha yüksek derecedeydi ama onların sayısı azdı. Zaten ülkedeki üniversite sayısı da azdı. İkisi İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi ile Teknik Üniversite, biri Ankara'da, sadece 3 üniversitemiz vardı. Onlardan mezun olanlar da yılda birkaç bini aşmıyordu. Sadece özel sektörün değil, kamu sektörünün de memur, şef, müdür ihtiyacını karşılamaya yetmiyordu. İş arayan lise mezunları ticari şirketlerden devlet dairelerine kadar birçok yerde koyunun bulunmadığı yerdeki keçi gibiydiler. Abdurrahman Çelebi muamelesi görüyorlardı. Liseyi bitirip askerliklerini subay olarak yaptıktan sonra iş güç sahibi olup belirli bir geçim imkanı sağlayabiliyorlardı. Başladıkları işte uzmanlaşıp ilerleyebiliyorlardı da. Gerçi annemin babamın planına göre benim iş güç sahibi olmama sıra üniversiteden sonra gelecekti. Ben de öyle istiyordum ama liseyi bitirme yılına gelmem de ciddi bir aşamaydı. İnsana sorumluluklar yüklüyordu. Davranışlarımı ona göre ayarlamalıydım. Bir kere artık bir tıraş meselesiyle karşı karşıyaydım. Aile durumu özeti. O meseleye geçmeden önce bir aile durumu özeti yapayım. Biz 5 kişilik Öymen ailesi bir dönem bir çocukla anlattığım evde oturmaya devam ediyoruz. Ankara'da Bahçeli Evlerin Tasarruf Evleri bölümündeki tek katlı mor boyalı evimizde. Mahallemizin halkı malum, eski ve yeni siyasetçilerle bürokratlardan ve orta boy tüccarlardan oluşuyor. Bahçeli Evler Kulübümüz büyüklerin sohbet yeri olma işlevini sürdürüyor. Oraya gündüzleri çocuklar da gidiyor. Tabii ben artık eskisi gibi çocuk olarak değil, genç olarak gidiyorum. 1945'te taşındığımız evin ön bahçesinde artık rengarenk güllerimiz var. Arka bahçede diktiğimiz meyve fidanları büyüyor. Özellikle erik ve vişne ihtiyacımızı karşılıyorlar. Bir de hem bahçeyi bölmek için hem de duvar yerine geçen dikenli telleri örtmek için diktiğimiz gladiçyalarımız var. Onlar da büyüyor. Kardeşlerim evimizden 200-300 metre uzaklıktaki Bahçeli Evler İlkokulu'nda okuyorlar. Örsan Öyaz 4'ü bitirip 5'e geçmiş, Gülden de 2'yi bitirip 3'e. Babam Hızır Rahman Raşit Öymen 1946 seçiminde liste dışı kalıp milletvekilliğini kaybettiğinden beri parti müfettişi. Anadolu'nun belirli illerine sık sık gidiyor. En fazla da Güneydoğu illerine. Diyarbakır'a, Urfa'ya, Siirt'e. Tabii sadece il merkezlerine değil, ilçelere, köylere de. O zamanın yol koşulları malum. Gidince bütün gezilerini bitirip dönüşüne kadar haftalar geçiyor. Biz Ankara'da annemle birlikteyiz. Annem Balıkesir'de teyzemlerin yanındayken bir kalp krizi geçirip ölmüş. Ailede başka büyük yok. 3-5 ayda bir İstanbul'dan babaannem geliyor ama fazla kalmıyor. Ankara'nın ikliminin sağlığına iyi gelmediğini söylüyor. Babaannem anneannemden farklı. Anneannem bize gelişlerinde uzun süre kalırdı. Evin sahibi gibiydi. Hepimizin her işine koşardı. Babaannem kısa süreli kalışlarında misafir muamelesi görüyor. Zaten anlatmıştım, otoriter bir kişiliği var. Başta gelini, yani annem, hepimiz onun bir dediğini iki etmemeye çalışıyoruz. Onunla birlikte gezmelere de gidiyoruz. Annem Nezaket Öymen'in bir sağlık sorunu var, teşhis konulamıyor. Ben doğmadan ağır bir dizanteri sonucunda zafiyet geçirmiş. Bunun tekrar etmesinden endişe ediliyor. Doktorlar dinlenme tavsiye ediyorlar. Annem bu yüzden öğretmenliğini bir süre için diyerek bırakmış. Fakat bu defa ev işlerine titizleniyor. Gerçi evde bir yardımcı kadın var, geceleri de kalıyor. Ama başta yemek olmak üzere annem birçok işi kendi yapmadan edemiyor. Bir de teyzemden söz edeyim. Çocukluğumun ilk anılarındaki yeri büyük olan Hamiyet teyzemden. Teyzem 1938'de evlenip eşi Kemal Demir ile birlikte Balıkesir'e gitmişti. Karı koca orada uzun yıllar Türkçe öğretmenliği yapmışlardı. İlk kızları Çağlayan Keleş orada doğmuştu. Anneannem öldükten sonra Ankara'ya tayin edilmişlerdi. Kurtuluş'ta bir ev tutmuşlardı. İkiz çocukları olmuştu. Murat ve Dilek Bayar. Teyzemler tabii Ankara'da sık sık görüştüğümüz yakınlarımız. Evleri hayli uzak olsa da en az haftada bir ya onlar bize geliyorlar ya biz onlara gidiyoruz. Bahçeli evlerdeki komşularımıza gelince, onları tabii daha sık görüyoruz. Evden eve ziyaretler ve kulüp karşılaşmaları dışında birbirimizle ya ortak yollarımızda ya ortak çarşımızda rastlaşıyoruz, selamlaşıyoruz. Sakal ve saç. Evet, lise son öğrencisi olarak sorumluluklarım vardı. Her şeyden önce de karşımda bir tıraş meselesi vardı. Artık bir önceki yıldaki gibi 2-3 günde bir değil, her gün sakal tıraşı olmam gerekiyordu. Sakallarım tam sertleşmemişti, yer yerde seyrekliler. Ama her gün tıraş edilmezlerse sevimsiz bir manzara oluşturuyorlardı. O zamanlar 3 günlük sakal, kirli sakal gibi modalar da yok. Kural belli, her gün tıraş olunacak, yoksa ele güne karşı ayıp olur. Babam İsmet Paşa'nın bu konudaki duyarlılığını anlatmıştı. Tanıdıklarından sabah tıraşını olmamış birini görürse çevirip çıkışırmış. Dermiş ki, biz cephede top ateşin altındayken tıraşımız olur, düşmanın karşısına öyle çıkardık. Senin bu halin ne böyle? Bu sulh yani barış zamanında. Bunun bana hiç kolay gelmediğini hatırlıyorum. Bugünden bakışla biraz da haklıydım. Ne elektrikli tıraş makinesi diye bir şey vardı, ne permatik diye, ne tıraş köpüğü diye. İcat edilmiş olsalar bile daha Türkiye'ye gelmemişlerdi. Mümkün olduğu kadar çok kullanılması gereken eski tip jiletler birinci kullanıştan sonra testereleşiyordu. Silindir biçimindeki tıraş sabunları taş gibiydi. Tıraş fırçaları da kirpi sırtı gibi. Onları çaydanlıkta ısıtıp tıraş kabına koyduğunuz sıcak suyun içinde yumuşatmak hayli vakit alırdı. Ayrıca metal tıraş aletine taktığınız jileti tıraşı tamamladıktan sonra oradan çıkarıp yıkamak, tıraş havlusuyla kurulamak ve gelecek tıraş için jilet kabına yerleştirmek gerekirdi. O da uzun sürerdi ama başka çare yoktu. Alışıyordum. Bir de saç konusu vardı. Saçları da yıkandıktan sonra taramak ama tarandığı gibi kalmalarını sağlamak gerekiyordu. Benim saçlarım buna müsait değildi. Tarandıktan sonra kendi hallerine bırakılırlarsa dağılırlardı. Şimdiki gibi spreyler yoktu. Zamanın yaygın çaresi biraz da modası briyantin kullanmaktı. Bugünkü jöle başka bir şey. O da ya yoktu ya da bilinmezdi. Annemin akrabalarından benden birkaç yaş büyük Ayhan Çakır briyantin kullanırdı. Saçları başının üstüne kabarık ve parlak bir kalıp gibi oturur, sabahtan akşama kadar aynı şekilde kalırdı. Ona bakarak briyantin yöntemini ben de denedim ama aynı sonucu alamadım. Briyantinin dozu fazla kaçarsa saçlarım yapış yapış oluyor, kabarıp kalıplaşmak yerine kafamın üstüne yayılıyordu. Az olursa saçın bir kısmı parlıyor, öteki kısmı mat kalıyordu. İki halde de onlara başlangıçta verdiğim düzen kısa bir süre sonra değişiyor, istemediğim bir şekle giriyordu. Özetle o işi başaramadım. Bir zaman sonra briyantini bıraktım. Ama saçlarımı belirli hallerde, mesela kızların kadınların bulunduğu yerlerden geçmeden önce taramak üzere cebimde tarak taşımayı bırakmadım. Bu tıraş, saç ve tarak konusunun temel nedeni zaten onlardı. Kızlar ve kadınlardı. İnsan bunu sadece başkalarına değil, kendine de pek itiraf etmezdi. Sosyal hayatın gereği gibi genel gerekçelerle izah ederdi. Ama gerçek daha somuttu. O gerçek üzerinde biraz duralım. Kızlar ve kadınlar. Kızlar ve kadınlar diyorum, zamanın koşullarına göre ikisi arasındaki fark uçurum gibi. Önce kızlar. Kız erkek ayrı liselerde okuyoruz. İlkokulda birlikteyken ortaokulda ayrılmışız. Yeniden aynı sınıflara girebilmemiz ancak üniversitede olacak. Bu eski öğretim sisteminden kalan bir uygulama. Değiştirilmesi ve eski dille muhtelit yani karma okullara geçilmesi için bir takım adımlar atılmış. Mesela köy enstitülerinde bu büyük ölçüde başarılmış. Bazı illerde de yeterli okul yokluğundan zorunlu olarak o yola gidilmiş. Yavaş yavaş anlaşılmaya başlamış karma eğitimin çok daha normal olduğu. Yaygınlaştırılması süreci başlatılmış. Örneğin bahçeli evlerde Örsan'ın başlayacağı ortaokulda artık karma öğretim uygulanıyor. Fakat kız erkek ayrı öğretimin savunucuları sayıları azalsa da hala var. Lise yaşları nazik yaşlardır. Ateşle barut bir arada olmamalı nakaratını devam ettiriyorlar. Mahallemiz bu ateşle barut tezinin savunucularına göre çok daha çağdaş bir havada. Kızlarla mahalle arkadaşlığı edilebiliyor ama bunun hayli kesin bir sınırı var. Lise sonda da olsalar, liseyi bitirip 18 yaşını da aşsalar onlarla konuşmak esas. Zaten o konuda kullanılan deyim de öyle. Dilimize flört lafı daha girmemiş veya yaygınlaşmamış. Çıkmak gibi, birliktelik gibi laflar da yok. Erkekle kızın yakın arkadaşlığını anlatmak için konuşmak deniliyor. Ahmet'le Ayşe konuşuyor, Mehmet'le Fatma konuşurken yakalanmışlar gibi. Deyim çok defa gerçeğin ta kendisi. Bu çeşit konuşmalar romantik olabilir. İçinde aşk, sevgi gibi unsurlar bulunabilir. Bunlar ortalıkta kimse yoksa belirli yakınlaşmalara yol açabilir. Ama işte o kadar. İki taraf evlenmeye karar vermiş olsalar bile bilinen sınırı aşamazlar. Kızların bakireliği diye bir şey var, onu korumaları gerekli. Bu kural malum, birçok yerde ve çevrede bugün de geçerli. Belki bugün daha da ciddi sorunlara yol açıyor. Bu yüzden işlenen cinayetler gazetelere töre cinayeti gibi mazur gösterici başlıklarla yansıyor. Bazen de belirli siyasetçiler çıkıyor, o cinayetlerin cezalarının hafif kalmasını istiyor. O zamanlar böyle şeyler olmazdı. Aynı nedenlerle işlenen cinayetler muhakkak ki vardı ama bunlar ne basına töre cinayeti diye yansırdı ne de onları töre gereğidir diye himayesi altına alan siyasetçilere rastlanırdı. Ama konu gene de çok önemliydi. Bu bakirelik meselesi Ankara ve İstanbul dahil büyük şehirlerin en modern denilen semtlerinde bile cinayetlere değil ama felaketlere neden olabilirdi. En azından şu bir ilke halindeydi. İki taraf evlenmeye karar vermiş olsalar bile kendilerine hakim olup evlilik gününü beklemelidirler. Yoksa durum kötü olur, evlenmelerine kadar geçecek süre ikisi için de zehir olur. Ya araları bozulursa ve evlenmekten vazgeçmek isterlerse veya erkeğin başına bir şey gelirse? Bu ihtimali canlandıran romanlar, filmler vardı. Sadece yerli değil, yabancı kaynaklı olanlar da. O zamanın en popüler romancılarından biri A.J. Cronin'di. Onun filmi de yapılan bir romanını hatırlıyorum. Adı Şapkacının Şatosu'ydu. Türkçe'ye Kabus Şatosu diye çevrilmişti. Aslında konusu başkaydı. İskoçya'nın bir küçük kasabasında koyu muhafazakar ve aynı zamanda bencil ve acımasız bir dükkan sahibinin kendi ailesine uyguladığı zulmü anlatıyordu. İçinde daha başka olaylar da vardı ama biri Şapkacının iki kızından birinin sevdiği erkekle yaşadığı kısa bir yasak aşktı. Özeti şuydu, kız o aşkın sonucu olarak bakireliğini kaybetmesinin yanında hamile de kalır. Babası bunu fark edince onu reddeder, evden kovar. Buna rağmen sorun çözülecektir. Çünkü sevgilisi onunla evlenmeye hazırdır. Bunu kıza bildirir. Sadece son bir iş gezisi yapıp dönecektir. Hemen evleneceklerdir. Ama işte kader buna izin vermez. Fırtınalı bir gecede bindiği tren kazaya uğrar, genç damat adayı ölür. Kız evlenme imkanını kaybeder. Bunu kızın ve ailesinin başına gelen bir dizi facia izler. Bunun gibi romanlar, hikayeler ünlüydü. Bunlar ailelerin çocuklarına yaptıkları aman dikkatli olun telkinlerini daha da etkili hale getiriyordu. Hele ben evdeyken. Bir de başka bir konu vardı. Evlenme çağına yakın sayılan ve bir an önce evlendirilmek istenen kızların konuştuğu biri var diye adının çıkmasını aileleri istemezdi. O şekilde damgalanmaları potansiyel damat adayları için caydırıcı olabilirdi. Bizim yaşımızda ve eğitim durumumuzdakilerin damat adayı sayılmasına tabii daha epey vakit vardı. Bir istisna hariç, onu birazdan anlatacağım. Kızlar için durum değişikti. Onların liseyi bitirir bitirmez, hatta bitirmeden önce evlenmeleri mümkündü. Tabii bunu her aile istemezdi ama kimse yadırgamazdı. Yani biz damat adayı değildik ama bizim konuşabileceğimiz çağdaki kızlar gelin adayı sayılırlardı. Dolayısıyla etraflarında ailelerin oluşturduğu aman adı çıkmasın kaygısının sonucu olan bir denetim çemberi vardı. Sadece genç kız ailelerinin değil, erkek ailelerinin de. Onlar da kendilerini komşu kızlarını korumakla görevli sayarlardı. Bir akşamüstü bir komşumuzun bana yakın yaştaki kızıyla bizim bahçede dolaşıyorduk. Ön bahçede benim de emeğimle yetişmiş güllerimiz vardı, onları gösterdim. Sonra arka bahçede yüksek taşların üstünde oturacak bir yer vardı. Oraya oturduk, biraz konuştuk. Bu anlattığım şekildeki devamlı bir konuşma ilişkisi değildi. Belki biraz romantik laflar ediyorduk ama aramızda henüz o anlamda bir şey yoktu. Meğer annem bizi pencereden görmüş. Bir bankın üstünde yan yana oturuyoruz. Durumun gelişmesinden endişelenmiş. Bana sonradan söylediğine göre uzun süre ses çıkarmamış. Fakat ortalık kararmaya başlayınca ne olur ne olmaz diye bir şey yapması gerektiğini düşünmüş. Gerisi şöyle oldu. Ben birden annemin sesini işittim. Her zamanki otoriter sesine göre yumuşatılmış bir sesti. ''Aa, çocuklar siz orada mısınız?'' dedi. ''Akşam oldu, üşüyeceksiniz. Gelin biraz da içeride oturun, size meyve vereyim.'' Bu annemin adına uygun bir nezaketle meyve ikramı haline sokulmuş bir artık yeter müdahalesiydi. Benim biraz canım sıkıldı ama çağrıya uyduk. Sohbetimizi annemin katılımıyla tamamladık. Misafirimi uğurladıktan sonra anneme "Niçin böyle yaptın?" dedim. "Bunun önce o kıza karşı görevi olduğunu söyledi. Karanlıkta görenler olursa ne derler oğlum?" dedi. "Hele bizim bahçede, ben evdeyken." Tango Foxtrot Vals. Evet, kızlarla konuşmak mümkündü ama bunun karanlıkta değil aydınlıkta olması istenirdi. Aydınlıkta, yani göz önündeki bir yerde. Onlarla sadece konuşmak değil, dans etmek de mümkündü. Hatta dans etmek genel bir teşvik görürdü. Akraba nişanları, düğünleri oluyordu. Onlara ailece gidiyorduk. Büyükler dans ediyordu. Benim de en azından yakınlarımızın genç kızlarıyla dans etmem bekleniyordu. Tabii dans etmek için birilerinin bana dansı öğretmesi gerekiyordu. Bu iş Hamiye teyzem ile akrabalarımızdan Mülakat ablanın, Tuğran, üstünde kaldı. O zamanlar moda olan 3 çeşit dans vardı. Tango, foxtrot ve vals. Düğün dernek orkestraları onları çalardı. Charleston'un modası geçmişti. Herkes gibi ben de önce tangoyu öğrendim. Bir sağ, iki sol. Hocalarımdan biri bizim eve ziyarete gelirse radyodan dans müziği saatleri bulurduk. Tangoya veya benzeri bir müziğe rastlar rastlamaz kalkıp derse başlardık. Televizyon çağına geçmemize daha 20 yıl vardı. Radyo çağı devam ediyordu. Devlet radyosunun tekeli de. Devlet radyosunun müzik tekeli Ankara radyosundaydı. Daha sonra İstanbul radyosunda özgün müzik yayınına başladı. İstanbul'daki ünlü sanatçılar orada mikrofona çıktılar. Fakat İstanbul radyosu Ankara'dan dinlenemiyordu. Biz hafif batı müziğini Ankaralı solistlerden izliyorduk. Radyo yayınları üzerinde tartışmalar siyasal alandaydı. Muhalefet haberlerde kendi faaliyetlerine yer verilmediğinden şikayetçiydi. Ama müzik yayınlarıyla ilgili önemli bir tartışma yoktu. Halk onları eleştirmekten çok dinliyordu. Tabii ben de dikkatle dinliyordum. Hele dans öğrenmeye çalıştığım saatlerdi. Çünkü tempoyu kaçırırsam teyzemin veya Mülakat ablamın uyarıları hiç gecikmezdi. Sağ, sol, sol, sağ, dön, yavaş. Radyonun alternatifi plaklardı. O zamanki 78'lik plak çalarlarla çalınırlardı. Eski sahibinin sesi gramofonları yerine bunların daha modern ve kullanılması daha kolay olanları piyasaya çıkmaya başlamıştı. Ama bunların hepsi pahalıydı ve henüz ne bizde vardı ne de yakın komşularımızda. Dans derslerim için radyo ile yetinmekten başka çaremiz yoktu. Ankara Radyosu'nda çocukluklarından itibaren mikrofona çıkan Tevz kardeşler vardı. Sevinç ve Sevim Tevz.